Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ila 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ila 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ila 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatı selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Haban 1399, Hicri Kameri 26 Rebiülevvel 1442 ve Miladi Takvimle 12 Kasım 2020 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mesut Ketani ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye Maliye Bakanlığı'nın istifası üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Esmaül Hüsna, Trump döneminde Türkiye-Amerika ilişkileri ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da koronavirüs salgınında 457 vatandaş hayatını kaybetti. Ruhani azami baskı politikası son dönemlerini geçirmektedir. Borrell, Biden'in nükleer anlaşmayı yönelik yaklaşımı uluslararası arenaya değiştireceğini bildirdi. İran'da Harekatül Nidal terör örgütünün elebaşı tutuklandı. Karabağ bölgesi asla özel bölge olmayacak. Kayıp Siyonist askerin cesedi bulundu. Hollanda'da Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaşarak koronavirüsten 457 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 457 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11.517 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 40.121'e, vaka sayısının da 726.585'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 5.614'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 541.566'ya ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 53 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 1.290.000'e yükseldi. Amerika yaklaşık 11 milyon korona vaka sayısı ve 247.000'den fazla korona kaynaklı ölüm sayısıyla dünyada ilk sırada.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, azami baskı politikasının günümüzde son dönemlerine geçirdiğini ve İran milletinin direnişinin sonucunu yakında göreceğini belirtti. Bazı milli projelerin açılışını gerçekleştiren Rouhani, yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.
Ruhani Avrupa, Amerika ve tüm dünyada belirtiler dünyanın azami baskı politikasının cevap vermediği yönündedir ve bu politika son dönemlerini geçirmektedir, dedi. İran halkının yardımlaşma ve birlikteliğiyle koronayı geride bırakacağını belirten Ruhani, Milli Birlik ve Beraberlik ve İslam İnkılabı'nın yönlendirilmesiyle ambargoları da geride bırakacağız, dedi. Ruhani, İran halkının direnişi sayesinde çabalarının tatlı sonuçlarını alacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün telekonferans yöntemiyle katıldığı törende Kirman, Kum ve Meşhed'de 3 sağlık projesi ve ülkede 1550 eğitim projesi hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı törende İran'da 1422 eğitim, 124 terbiye ve 4 refah eksenli proje İran'ın çeşitli şehirlerinde hizmete girdi. Törende ayrıca Kirman'da 150 yataklı, Kum'da 231 yataklı ve Meşhed'de 400 yataklı hastane projesi ve 3 sağlık projesi hizmete girdi.
Amerika'nın İran özel temsilcisi Elliot Abrams, bu ülkede başkan olacak isminin kim olursa olsun Washington'un İran ile müzakere yapacağını söyledi. Amerika'nın İran özel temsilcisi Elliot Abrams, Bloomberg kanalına yaptığı açıklamada ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile müzakere masasına oturacağını duyurdu. Amerika yönetiminin Donald Trump'ın başkanlığı döneminde İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağını söyleyen Abrams, Amerika'nın İran'a yönelik azami baskı politikasının bir sonraki başkan için ağır baskı aracını sağladığını ileri sürdü. Abrams, Suudi Eş-Şarkul Efsat gazetesine de yaptığı açıklamada Amerika'nın çıkarlarının başkanın değişmesiyle değişmeyeceğini vurguladı.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Joe Biden yönetiminin nükleer anlaşma ve Paris İklim Anlaşması'na yönelik politikasının uluslararası arenayı değiştireceğini belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, video konferans aracılığı ile Avrupa Medya Birliği, Lena ile düzenlediği basın toplantısında İran meselesinin çetrefil ve kritik bir durum olduğunu, İran'ın her daim Amerika için zor bir konu sayıldığını, Amerika'nın yeni yönetiminin hatta nükleer anlaşmada değişiklik yapılmasının kendisi için ağıra mar olacağını anlayacağını belirtti. Borrell nükleer anlaşmanın imzalanması için 12 yıllık süreci hatırlatırken, meselenin Biden yönetiminin bir anlaşmayı bırakıp yeni bir anlaşma oluşturma meselesi olmadığını anlaması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği dönem başkanı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da son günlerde yaptığı açıklamada Biden'in Amerikan başkanlık seçimlerini kazanmasının Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi için yeni fırsat sağladığını belirtti.
İran İstihbarat Bakanlığı 2018'de Ahvaz'daki terör saldırısını üstlenen Hareketül Nidal örgütünün elebaşının tutuklandığını bildirdi. İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2018'de Ahvaz'da terör saldırısı düzenleyen Hareketül Nidal örgütü elebaşının tutuklandığı belirtildi. Yapılan açıklamada Hareketül Nidal örgütünün elebaşı son yıllarda Tahran ve Huzistan'da birkaç başka büyük terör saldırısı yapmayı planlamıştır ve son zamanlarda da yeni bir terör saldırısı düzenlemeyi çalışıyordu ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan istihbarat servisleri ve Siyonist rejim tarafından doğrudan desteklenen söz konusu terör örgütü liderleri için uluslararası hüküm verilmesine rağmen İran'daki terör saldırılarını yönetirdi denildi. Habib Asuid lakaplı Habib Ferecullah Çap verdiği bir demeçte İran İstihbarat Bakanlığı güçlerince yakalandığına işaretle örgütün diğer mensupları da Habib Negban, Yakup Nisa ve İsa Sevari'nin 22 Eylül 2018'de Ahvaz'da düzenlenen terör saldırısına karıştıklarını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Pakistan'daki temasları sürüyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pakistan'a gerçekleştirdiği 2 günlük ziyareti kapsamında bu ülkenin üst düzey yetkilileriyle ikili, bölgesel ve uluslararası konuları görüştü. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Salı günü akşam saatlerinde üst düzey siyasi iktisadi bir heyet başkanlığında Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere İslamabad'a gitti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Kamer Javid Bajwa ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İslamabad'daki görüşmeleri çerçevesinde dün Pakistan Başbakanı İmran Han ile Başbakanlık Sarayı'nda bir araya gelerek ikili ilişkiler, ekonomik ve ticari münasebetlerin geliştirilmesini ele aldı. Zarif ile İmran Han görüşmeleri Tahran ile İslamabad'ın ikili işbirliğinin önemine, Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına yardım için yakın işbirliği dahil bölgesel barış ve istikrar için ortak çalışmalarına vurgu yaptılar. Zarif ayrıca İslamofobiyle mücadele, İslam dünyasının meselelerinin çözümüne katkı için ortak çaba ve ikili münasebetlerin geliştirilmesini istedi. İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen görüşmede, iki taraf iki dost ve komşu ülkenin kapsamlı ilişkileri, özellikle Afganistan'da dahil olmak üzere bölgesel barış için koordineli önlemlerin benimsenmesi çabaları üzerinde anlaştılar. İran Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca İslamabad ziyaretinin ikinci gününde Pakistan Genelkurmay Başkanı General Kamer Javid Bajwa ile de görüştü. Zarif dün General Kamer Javid Bajwa ile resmi görüşmeden önce onunla beraber Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki şehitler anıtında ülke ordusu şehitlerine çelenk takdim etti. Törenin ardından İran ve Pakistan ordusu ile hükümetin iki üst düzey yetkilisi, iki komşu ülke arasında terörizmle mücadele, sınır işbirliğinin güçlendirilmesi, savunma ve askeri ilişkilerin genişletilmesi gibi önemli konuları ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı Zarif dün ayrıca İslamabad'da Pakistan'ın ünlü şair ve düşünür İkbal Lahuri'nin doğum günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Bakan Zarif Pakistan'daki temaslarına son vererek bugün sabah saatlerinde Tahran'a döndü. Zarif dün akşam attığı tweette Pakistan'da sınır güvenliği ve ticareti ve barter ticareti hakkında verimli ve detaylı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. İran rafinerileri tam kapasite ve 24 saat çalışmalarına devam ederek her gün 2 milyon ham petrolü işletilmiş petrol ürünlerine dönüştürüyor. İran Rafineri Sanayi Derneği Genel Sekreteri Nasır Aşuri bugün yaptığı açıklamada rafinerilerin ülkenin ekonomisinde önemli rol ifa ettiğine işaretle İran rafinerilerinde benzin, gaz yağı, uçak yakıtı ve fuel oil üretildiğini, bunun bir parçasının içeride tüketildiğini, bir kısmının da ihraç edildiğini vurguladı. Aşuri'nin sözlerine göre İran rafinerileri tam kapasite ve 24 saat çalışmalarına devam ederek her gün 2 milyon ham petrolü işletilmiş petrol ürünlerine dönüştürüyor. Yetkili en ağır yaptırımlar durumunda bile İran rafinerilerinin ülkenin yakıt ihtiyaçlarını karşılama gücüne sahip olduğunu sözlerine ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'daki durumun izlenmesi için kurulan Rus-Türk Gözlem Merkezi'nin insansız hava araçları yardımıyla uzaktan görev yapacağını ve Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ'a girmeyeceğini ifade etti. Rus ve yabancı medya kuruluşlarının temsilcilerine demeç veren Lavrov, merkez, İHA'lar ve sahadaki özellikle de tüm temas hattındaki durumu tespit etme imkanı sunan diğer teknolojiler de dahil teknik objektif izleme araçlarını kullanarak uzaktan çalışacak ve hangi tarafın ateşkese uyduğunu, hangisinin ateşkesin ve tüm askeri faaliyetlerin koşullarını ihlal ettiğini belirleyecek dedi. Lavrov, Türk gözlemcilerin hareket alanının Rus-Türk Gözlem Merkezi'nin konuşlandırılması için belirlenecek Azerbaycan topraklarındaki coğrafi koordinatlarla sınırlı olacağını ve merkezin Dağlık Karabağ'da çatışmaların yaşandığı bölgeye uzak bir noktada bulunacağını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Türk Barış Gücü Birlikleri'nin Dağlık Karabağ'a girmeyeceğinin ve bu hususun Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin de imzaladığı anlaşma metninde çok açık şekilde yer aldığının altını çizdi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Estepanyan, Ermeni Hava Kuvvetleri'nin Rus Hava Kuvvetleri ile birlikte Ermenistan ve Dağlık Karabağ hava sahasını kapattığını, bölgenin uçuşa yasak bölge ilan edildiğini açıkladı. Facebook'tan açıklama yapan Estepanyan, Türk Bayraktar İHA'sının Erivan semalarında uçtuğu söylentileri yalan. Ermeni Hava Kuvvetleri, Rus Hava Kuvvetleri ile birlikte Ermenistan ve Dağlık Karabağ semalarını kapattı. Burası uçuşa kapalı bölge ifadelerini kullandı. Stepanyan'a göre bölgede sadece askeri uçaklar ve önceden bilgi veren sivil uçaklar uçabiliyor. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dağlık Karabağ'daki barış gücü operasyonunda Mi-8 ve Mi-24 helikopterleri yer alacak. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Mi-8 ve Mi-24 helikopterlerinin Dağlık Karabağ'daki barış gücü operasyonlarında yer alacağı belirtildi. Açıklamaya göre Erivan'daki hava üssüne 8 helikopter iniş yaptı.
Ermenistan polisi Azerbaycan Cumhuriyeti ile bu ülke arasında yapılan barış anlaşmasını protesto eden bazı kişilere gözaltına aldı. Ermenistan yargısı tarafından yapılan açıklamaya göre Ermenistan'da muhalefet liderlerinden 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Açıklamada yakalanan kişilerin Erivan'da hükümet karşıtı eylemleri organize ve tertibinde rol ifa ediyordu. Ermenistan'da Cumhuriyetçi Parti üyesi olan eski parlamento başkan yardımcısı Eduard Sharmazanov'un da gözaltına alındığı belirtiliyor. Ermenistan'da muhalefet kanat bu ülkenin Karabağ Barış Anlaşması'ndan çekilmesini isterken bu anlaşmanın Ermenistan'ın çıkarlarına aykırı olduğunu bildiriyor. Bu arada bugün de Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteri düzenlendi. Eylemciler Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını istediler. Erivan'daki eylemciler Paşinyan'a görevini bırakması için 24 saat süre vermişti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muharrem Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesinin gelecekte özerk bölge asla olmayacağını belirtti. Aliyev bu bağlamda yaptığı açıklamada Karabağ'ın eski statüsüne geri dönmeyeceğini ve Karabağ'ın her daim Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının bir parçası olarak kalacağını kaydetti. Azeri yetkili Rusya barış güçlerinin 5 yıl süreyle Karabağ bölgesinde bulunacağını ve ardından taraflardan birinin çatışma hakkını terk edeceğini söyledi. Söz konusu yetkili göçmenlerin Karabağ'ın işgalden kurtarılan bölgelerine geri dönmesi ve Azerbaycan bayrağının bu bölgede dikilmesine işaretle bu bölgede Azerbaycan'ın milli para biriminin kullanacağını söyledi. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada yer alan 6. madde çerçevesinde Ermenistan'a geri çekilmek için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin içinde 1 Aralık'a kadar süre verilmişti.
Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo İstanbul'da sadece Fener Rum Patri ile görüşecek. Pompeo'nun İstanbul ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşme yapmayacağı bildiriliyor. Cuma gününden itibaren 10 günlük Avrupa ve Orta Doğu turuna çıkacak olan Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ziyaretleri kapsamında İstanbul'da da gidecek. Pompeo'nun açıklanan programında İstanbul'da sadece Fener Rum Patriği Bertolomas'la görüşeceği belirtildi.
Siyonist rejim İsrail ordusu salı günü kaybolan bir askerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te cesedine ulaşıldığını açıkladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada günün erken saatlerinde ordu ile polis ortak güçleri kaybolan askerin cesedini Kudüs'ün Hizma kontrol noktası yakınında buldu ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada 10 Kasım Salı gününden bu yana kayıp askerin yerinin tespit edilmesi için çalışıldığı kaydedildi. Açıklamada askerin kimliği ve olaya ilişkin ayrıntıya yer verilmedi. Bazı basın yayın kuruluşları Siyonist askerin kurşunla öldürüldüğünü bildirdi.
Yerel basında çıkan haberde Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine yerel saatte 05.30 civarında en az 20 el ateş edildiği belirtiliyor. Büyükelçilik binasının ön cephesinde ve pencerelerinde en az 20 kurşun izi ve yerde onlarca mermi kovanı görüldüğü ifade edilen haberde saldırıyı düzenleyenin ve sebebinin henüz tespit edilemediği aktarıldı. Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada saldırıda kimsenin yaralanmadığı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
İsrail rejiminin Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre Suudi Arabistan, Amerika ile 150 adet F-15 savaş uçağını geliştirmek için 10 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Haberde Suudi Arabistan'ın Amerika ile askeri anlaşmasının, startup programlarının performansının iyileştirilmesi, modern uçuş bilgisayarlarının monte edilmesi, radar sistemleri, airborne'lerin uçuş menzilinin geliştirilmesi, silah taşıma kabiliyetinin artırılması, kokpite değişiklik yapılması ve de askeri elektronik kabiliyetinin geliştirilmesi ve modern teçhizatla donatılmasını içeriyor. Bir Siyonist yetkili Amerika ile Suudi Arabistan arasında 10 milyar dolarlık yeni anlaşmadan endişe duyduklarını dile getirerek bu anlaşmanın hayata geçirilmesiyle F-15 savaş uçaklarının 15 dakikada Suudi Arabistan'dan İsrail'e ulaşabileceğini belirtti.
Ve son haberimiz, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası Michigan eyaletinde başkanlık seçim sonuçlarının açıklanmaması için federal mahkemeye başvurdu. Trump'ın seçim kampanyası, Demokrat aday Joe Biden'in Michigan eyaletinde seçim zaferinin onaylanmasına engel olmak için bugün federal mahkemeye gitti. Biden yaklaşık 145 bin oyla Michigan'da Trump'ın önünde gidiyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz, Grossi'nin İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini onaylaması etrafında. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü çalışma rutini olarak Bercam Nükleer Anlaşma ile ilgili sunduğu raporda İran'ın ajansı ile işbirliğine devam ettiğine işaretle uranyum zenginleştirme çalışmalarının devam ettiğine değindi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ajansın rutin çalışma programı uyarınca yönetim kurulun mevsimsel oturumunun düzenlenmesinden bir hafta önce rapor hazırlıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu oturumu 19-20 Kasım 2020 günlerinde Viyana'da düzenlenecektir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü yeni raporunun bir bölümünde Bercam Nükleer Anlaşma konusunda İran'ın ajans ile işbirliğinin doğruluğu konusunda Çarşamba gece yaptığı açıklamada Natanz ve Fordo tesislerinde zenginleştirme çalışmalarının yeni makinelerle devam ettiğini, zenginleştirme oranının %4,5 olduğunu, bunun ise Bercam'da belirlenen %3,67 oranını aştığını belirtti. Grossi'nin yeni raporuna göre İran ağır su üretimi ve depolanmasına ilaveten 2,2 ton ağır su ihraç etmiş ve ayrıca 1,300 ton ağır suyu da kendi araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanmıştır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Bercam doğruluğu ile İran'ın yeni raporu Rafael Grossi'nin Ağustos 2020'de ziyareti ardından yayınlandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Tahran'da yaptığı görüşmeler ve İran'ın gönüllü olarak iki tesisi denetlemeye açması ardından Associated Press'e yaptığı açıklamada İran ve ajans arasındaki işbirliği düzeyinin iyi olduğunu söyledi. İran, üyeler arasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile en yüksek düzeyde işbirliğini gerçekleştirirken ajansın tarihinde benzersiz olan bir düzeyde yüksek denetlemelere tabi tutulmuştur. Bu da Tahran'ın Bercam çerçevesinde yapıcı işbirliği hedefiyle hüsnü niyetin göstergesidir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimlerinin neredeyse %20'si İran'da ve Bercam'ın doğruluğunu denetleme çerçevesinde yapılıyor. Başka bir ifadeyle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileri her yıl en az İran'da 30 ek denetleme gerçekleştiriyorlar. Böylece ortalama her 6 günde bir İran'da denetlemeler gerçekleşiyor. İran'ın bu düzeyde işbirliğine rağmen Tahran, Amerika'nın Bercam anlaşmasından çekilmesi ardından pratikte nükleer anlaşmanın menfaatlerinden yararlanamamıştır. Bercam'ın diğer tarafları Amerika'nın çekilmesi ardından kendi sorumluluklarını tam olarak yerine getiremeyince İran ise 8 Mayıs 2019 tarihinde nükleer anlaşmadaki sorumluluklarını kademeli olarak askıya aldı. İran'ın Bercam nükleer anlaşmadaki sorumluluklarını 5 adımda azaltması ise uranyumu zenginleştirmenin %3,67'nin üzerine çıkarmak, zenginleşmiş uranyum rezervlerini artırmak, nükleer alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ilgili tüm sorumluluklarını durdurmak, Fordo nükleer tesislerinde uranyum üreterek zenginleştirmek, ayrıca santrifüjler sayısı ile ilgili kısıtlamaları iptal etmektedir. İran'ın bu gelişmelerine İran'ın bu girişimlerine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün yeni raporunda işaret edilmiştir. Fakat tüm Bercam nükleer anlaşmaya taraf olan 4+1'in diğer üyelerin girişimlerine bağlıdır. İran Bercam nükleer anlaşma çerçevesinde ve 26 ve 36. maddeleri uyarınca sorumluluklarını hafifletme veya askıya almaya gitmiştir. Fakat defalarca da vurguladığı gibi Bercam anlaşmasının diğer tarafları kendi sorumluluklarını yerine getirip İran'ın anlaşmadaki menfaatlerden yararlanması sağlandığı durumunda eski sorumlulukları düzeyine tekrar geri döneceğini belirtmiştir. İran geçen Ağustos ayında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile Tahran görüşmelerinde belirttiği gibi ajans ile karşılıklı güvene dayalı yapıcı işbirliğine devam edecektir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Nasrullah'ın Şehit Günü konuşmasındaki 4 eksen başlığına taşıyor. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, dün akşam Şehit Günü nedeniyle yaptığı konuşması 4 açıdan yorumlanabilir. Birinci boyuttan Seyit Hasan Nasrullah'ın konuşması ve Lübnan ve Siyonist rejim arasındaki sınır müzakereleriydi. İsrail rejimi ve Lübnan arasında coğrafi sınırların çizilmesi bağlamında 4. tur müzakereleri geçen gün sona erdi. Söz konusu görüşmeleri Arap ülkelerinin İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirme müzakerelerinin devamında ve paralelinde ordunu lanse etmeye yönelik birçok propaganda yapıldı. Fakat Seyit Hasan Nasrullah yaptığı konuşmada bu konuyu kesin bir şekilde reddederken müzakerelerin sadece sınırların çizilmesi için olduğunu ve başka bir hiçbir şeyin de başlangıcı olmadığını önemli vurguladı. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri konuşmasının ikinci boyutu İsrail rejimiyle savaşı açıklama boyutuydu. Seyit Hasan Nasrullah'ın bu konuda Hizbullah'ın sabır siyasetinin sonuçlarının işareti bu siyasetin Siyonist rejimin ilk kez saldırgan tutumdan savunma tutumuna durum değişikliğine gitmesine sebep olurken, diğer yandan Lübnan Hizbullah ile her türlü çatışmaktan korkmasına neden olduğunu da belirtti. Bu arada Hizbullah'ın sabır siyaseti ise İsrail rejimi askerlerinin moralini olumsuz etkiledi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri geçen Temmuz ayında Ali Kamil Muhsin'in şehadeti ardından geniş geçiş vaadine işaret ediyor. Fakat bu vaat Beyrut'ta 4 Ağustos korkunç patlamasıyla ertelendi. Seyit Hasan Nasrullah konuşmasının 3. boyutu ise Amerikan başkanlık seçimleriyle ilgiliydi. Amerikan başkanlık seçimleri 3 Kasım tarihinde gerçekleşti fakat yaklaşık seçimlerden 10 gün geçmesine rağmen sonuçları hala resmi olarak açıklanmadı. Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump, medya tarafından açıklanan sonuçları kabul etmezken seçimlerin sağlığını sorguladı ve yenilgiyi kabul etmediğini ilan etti. Amerika içinde Donald Trump'tan Joe Biden'e iktidar devir konusunda da endişeler yaşanıyor ve Hatta çatışma ihtimali, hatta çatışma ihtimali bile bulunuyor. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Amerika'da yaşanan bu durumu demokrasi için bir rezalet şeklinde yorumlarken bunun sadece Trump değil tüm Cumhuriyetçi Parti ile ilgili olduğunu söyledi. Seyit Hasan Nasrullah'ın da vurguladığı bir başka konu ise Amerika seçimlerinin sonucu ne olursa olsun bölgede hiçbir şeyin değişmeyeceğidir. Zira Amerika için mutlak öncelik ve değişmez ilke sadece İsrail'e destek ve onun askeri üstünlüğünü korumak olduğunu belirtti. Seyit Hasan Nasrullah'ın sözlerinin dördüncü boyutunda son yıllarda Amerika'nın Lübnan ile ilgili siyasetlerini açıklamaya çalıştı. Lübnan 2018'de Direniş Koalisyonu'nun zaferiyle sonuçlanan meclis seçimlerinin düzenlenmesine tanık oldu. Seyit Hasan Nasrullah'a göre Amerika, Lübnan'daki planlarından yenilgi uğraması ile tahrip ve fitne siyasetine yönelmiştir. Bu fitne ise iç krizlerin de oluşturulması, protesto gösterilerinin şekillenmesi ve onları da şiddete dönüştürülmesidir. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri açısından tüm bu olaylar Amerika'nın Beyrut Büyükelçiliği içinden de yönetiliyor. Tahrip ise ekonomik sorunları da Hizbullah'a yöneltmek ve Hizbullah'ı yalan söylemekle fesatla suçlamak şekliyle yapılıyor. Seyit Hasan Nasrullah bu konuda da Amerikalılar ekonomi maaşası ile direnişe baskı uygulamak istiyorlar. Lübnan'da dağılma ve fesattan yalanlarla Hizbullah'ın sorumlu olduğu düşünceyi dayatmak istiyorlar. Hizbullah'a yaptırımlarından hedef ise direniş ortamını kışkırtmak, psikolojik baskı ile bilgi toplamak ve paralı maşa devşirmektedir, dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Maliye Bakanı Albayrak beklenmedik bir şekilde Instagram hesabı üzerinden sağlık sorunlarından dolayı istifa ettiğini açıkladı geçtiğimiz günlerde. Bu açıklamanın ardından Türk lirası da dolar karşısında yükselmeye başladı. Erdoğan damadı Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı atadı. Şimdi Türkiye ekonomisinde bu istifa ve yeni atamanın ardından bir canlanma ve hareketlenmenin olduğuna işaret ediyorlar kimi siyasi ve ekonomik uzmanlar. Bunlara göre Türkiye ekonomisi başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çeşitli kurumlarca düzeltilecektir. Acaba şimdi bu iddia doğru mu, gerçekçi mi? Biz bu konu etrafında analizler sizlerle paylaşıyoruz sohbetimizde. Bugünkü röportajımızda siyasi yorumcu ve analist Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi geçtiğimiz günlerde siz de bu haberi muhakkak duydunuz. Berat Albayrak sağlık sorunlarından dolayı kendi istifasını açıkladı Instagram sayfasından. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni bakanı atadı. Şimdi Türk lirasının dolar karşısında bir yükselişe geçtiği söyleniyor. Piyasalarda da bir canlanma vardır kimi uzmanlara göre. Şimdi bu ne kadar kalıcı olacaktır acaba? Yani durumun daha iyiye gittiğini söyleyebilir miyiz bundan sonra?
Şimdi son soruyla cevap biçiminde gireceksek tabii ki fazla bir umut olmadığı biçiminde.
Evet.
Keşke çok daha iyi bir çözüm olsa, çok daha böylece, çok daha sağlıklı bir ekonomik düzeye kavuşursa ama bunun olmayacağını da sanırım Türkiye'de yaşayan herkes de bunu fark ediyor, görüyoruz. Zira hiçbir tanesinin umudunu işte düzelecek yönünde, olumluya gidecek yönünde bir gelişme kaydettiğini söylemek mümkün değil. Uzun zamandır aslında Ekonomi Bakanlığı görevini, Ekonomi ve Hazine Bakanlığı görevini yürüten Berat Albayrak'ın hiçbir siyasetçinin çok fazla işte zaten umut bağlamadığı bir görevlendirmeydi. Tabii özellikle Orta Doğu ülkelerinde biraz gelenekselleşmiş işte akrabalarını, yakınlarını görevlendirme. Bu özellikle çok ciddi bir hastalık biçimindedir. Bir damadın görevlendirilmesi, hatta baştan beri de basında, kimi basında alay konusu bile edilebiliyordu. Fakat bir çaba inşallah gösterir de bir ekonomik düzelme sağlar diye bir beklenti insanlar duymak istiyordu. Fakat bu olmadı. Gelen noktada tıkanmanın bir ifadesi olarak, yani bir artık kimileri zaten dükkan kapanıyor, dükkan iflas ediyor biçiminde bir benzetme yaparak böylesi bir durum ortaya çıktı ve kendisi Berat Albayrak, ekonomiden sorumlu, hazineden sorumlu bakan istifa etmek durumunda kaldı. Bu çok dikkat çekici bir şey. Özellikle Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de birçok görevlendirme adeta aile bağı temelinde gelişmişti. Berat Albayrak'ın görevlendirilmesi de bu temelde gelişti. Tabii onun istifası sadece Türkiye şartlarına ya da Türkiye'deki ekonomik duruma bağlamak da yeterli gelmeyecektir. Bunun uluslararası dış koşulların da bir etkisi olduğunu da görmek gerekiyor. Çünkü uzun zamandır Türkiye'de heyecanla beklenen Amerika seçimleri vardı. Ondan soyut zaten düşünülemez. Joe Biden'ın Türkiye'ye dönük söylediği, sarf ettiği sözler vardır. Yani Türkiye'de Türkiye ile ilişkilerinin yeni bir merhaleye gireceğine işaret ediyordu bu durumda. Tabii bütün bu görevlendirmelerin altyapısına insan baktığında zaten bir tıkanma, bir kimileri iflas dediği bir tıkanma, ekonomik tıkanma, kriz zaten var. Dikkat ederseniz sanırım bir yıl kadar önceydi programda yine döviz kuruyla ilgili bir röportaj yapmıştık. O zaman işte dolar 5, 6, 7 hatta 8'e çıkabilir, öyle bir izlenim veriyor diye söylemiştim. Çok tuhaf karşılanmıştı. Yani çok o kadar yükselir mi? Yükselirse işte bir devletin ekonomik çöküşü olur biçiminde. Fakat görüyoruz ki bunun da üstüne çıktı. Ben az bile söylemişim o zaman. Ve öylesi bir kriz, öylesi bir bunalımın sonucu olarak artık Berat Albayrak artık bu yükü kaldıramayacağını görmüş olacak ki istifa etti. Bu aynı zamanda devlet içerisindeki bazı kliklerin, hani daha önceden işte İçişleri Bakanlığı'yla bazı ters düştüğü noktalar vardı. Onların sürtüşmeleri bazen basına yansıyordu. Kimileri bu şekilde de yorumlasa da işin gerçeği Türkiye'de ekonomik kriz diz boyu ve onun gidişi sonrasında yaratılmak istenen umut da yine çok fazla, yani hiç kimsenin bel bağladığı, umut bağladığı bir durum değildir. Yani kısmi bir dolar düşüşü olsa da, Türk lirasının yükselmiş olsa da çok daha fazla diyelim dip vurma ya da kötü bir dalga geçirme durumu da toplumda beklenen bir durumdur. Evet.
Doğru. Amerika'da biliyorsunuz bazı siyasi gelişmeler meydana geldi. Yani başkanın değişeceği yönündeki seçimlerin yapılması ve bunun da Türkiye üzerinde, özellikle ekonomi üzerinde nasıl bir etki bırakacağı da aslında söz konusuydu son günlerde. Berat Albayrak'ın da istifasıyla birlikte toplu olarak nasıl bir değerlendirme yapmak mümkün bu konuda?
Yani aslında Türkiye yaşadığı ciddi siyasi tıkanmanın bir yansıması olarak ekonomiyi zaten yürütemiyor. Bir sistem, yani bu bir sistemsel tıkanmadır. Yani sadece kişilerle ilgisi yok, yani kişilerin etkisi çok az miktarda. Esas olan kişileri de yönlendiren onun sistemidir. Şimdi sistem tıkanmış, sistem gitmiyor. Sistemin yönü adeta çağ dışı yollara doğrudur. Şimdi uluslararası koşulların da işaret ettiği budur Türkiye için. Çağ dışı yollara, daha diyelim sorunları demokratik çözüm mantığına oturtma yerine daha fazla diyelim sorun yaratan, sorun üreten, tıkanma, yani deyim yerindeyse Türkiye kendi kendisine zarar verebilir durumda şu anda. Onun bir sonucu olarak tıkanmış. Ekonomi, yani paylaşımcı, demokratik bir diyelim ihale sistemini bile oturtamayan bir Türkiye gerçekliği, hükümet gerçekliği var karşımızda. Şimdi böyle olunca hani Meral Akşener'in geçenlerde grup toplantısında dile getirdiği bir durum vardır yani. Çok tuhaf yani, bazı şirketler özellikle, sanki özellikle onlara yatırım yapılıyor. Onlar şey yapılıyor, ileri sürülüyor. Onlara para aktarımı yapılıyor. Böylesi bir dengesizliğin olduğu bir ortamda tabii ki ekonominin yani ayakta kalma şansı olamaz. Her şeyden önce ekonomi artık insanlığın gidişatı paylaşımcı, ortaklaşmacı, kolektif bir ekonomiye doğrudur. Yani bunun dışındaki bir ekonominin fazla yaşama şansı da yoktur. Ve bu durum gittikçe uluslararası bir karakter kazanmaktadır. Yani paylaşımcı, ortaklaşmacı bir ekonomik sistem, sistemi hedefleyen güçler tabii ki daha fazla gelişir, halkıyla bütünleşir, halkının iradesini esas alır, dikkate alır, sorunlarını çözer ve böyle bir gelişme olur. Şimdi çok daha eski, klasik sistemlerin mantığı olan dayatmalarda bulunan sistemler de tabii ki tıkanacaklardır. Yani Türkiye'de biraz tekrarlanan bu. Türkiye'nin şu anda tekrarladığı 18. yüzyıldaki devletlerin mantığıdır yani. Şimdi böyle olunca böyle bir ekonominin bugün ayakta kalma şansı olabilir mi? Mümkün değil yani. Çünkü devamlı klikleşmeler olur, devamlı ekonomik anlamda birbirini kayırmalar olur, ayak kaydırmalar olur. Bunlar hepsi grup toplantılarında yani partilerin dile getirdiği sorunlardır. Böyle bir durumda yani Türkiye'de çok daha temel altyapısı güçlendirilmiş bir yapılaşmaya ihtiyaç vardır ki bu da daha çok partilerin bir nevi dilinin altında erken seçimin gündeme geleceği beklentisidir. Partilerin şu anda Türkiye için de beklediği beklentisi bir erken seçimin ortaya çıkması, bu sorunları çözecek bir demokratik bir yapılaşmanın, o en azından halkı rahatlatacak bir gelişmenin ortaya çıkmasıdır yani.
Doğru. Mehdi Bey, vakti aldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
İyi yayınlar diliyorum, ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ardından Türkiye ekonomisinde meydana gelen canlanma ve hareketliği konusu etrafında konuştuk. Bugün sohbetimizde siyasi analist ve yorumcu Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikteydi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan'ın temas hattı boyunca konuşlanacak Rusya barış gücüne yardımcı olmaya hazır olduğunu açıklaması, İran'ın Cenevre temsilciliğinin İnsan Hakları Müsteşarı Seyyid Muhammed Sadati Nejad'ın Amerika'ya insan hakları ihlallerini durdurması tavsiyesinde bulunması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran'ın uyuşturucu maddeyle mücadele merkezi Genel Sekreteri İskender Mumini'nin Avrupa'ya uyuşturucu madde uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Uyuşturucu Maddeyle Mücadele Merkezi Genel Sekreteri İskender Mumini, Afganistan'da sentetik uyuşturucu madde üretiminde yaşanan artıştan duyulan kaygıya işaret ederek, bu gibi uyuşturucu maddelerinin üretiminin devam etmesi durumunda bölge ülkeleri ve Avrupa'nın olumsuz etkileneceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Madde ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu İcra Başkanı Gad Fathi Waley ile video konferans yöntemiyle görüşen Mümini, sentetik uyuşturucu maddeleri üretmek için en güncel bilim ve teknolojilerin gerekli olduğunu, Afganistan'da bulunan başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin bu yönde destekleri olmadan bu denli geniş çaplı üretimin mümkün olmadığını kaydetti. Mümini şöyle devam etti. Eğer dünyanın başka bölgelerinde uyuşturucu madde üretimi ve dağıtımı ticari ve kar amaçlı ise bu bölgede güvenlik boyutu söz konusudur. Zira terör örgütlerinin mali ihtiyaçları bu yoldan temin edilmektedir. Mümini ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede sergilediği başarıları işaretle koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilediği ve İran'ın buna rağmen en zalimane yaptırımlara maruz kaldığı halde İran İslam Cumhuriyeti uyuşturucu madde ile mücadeleyi durdurmadığını vurguladı.
Risalet gazetesinde İslami İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Amerika milletinin dünyanın Donald Trump'ın zorbalığı, yasaları umursamazlığı, uluslararası yükümlülüklerini çiğnemesi, tehdit ve yaptırım dayatması ile ilgili mesajını duyduğunu ve değişime karar verdiğini açıklaması, dünya genelinde koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Cumhuriyet İslami gazetesinde İranlı bilim adamlarının koronavirüs üzerine makalelerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İranlı bilim adamları 2020 yılında koronavirüs üzerine 1800 makale yayımladı. İslami İran Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi Bilim ve Teknoloji Merkezi 2. Başkanı Mansur Kapkanian, 2020 yılında dünya genelinde koronavirüs hakkında 67.712 makale yazıldığını, İranlı bilim adamlarının payının ise 1800 makale olduğunu belirtti. Kapkanian ayrıca İran üniversitelerinin Asya kıtasında konumuna işaretle, Asya'nın en üstün üniversiteleri arasında İran'ın Şerif Teknik Üniversitesi, Amir Kabir Teknik Üniversitesi, Tahran Üniversitesi, Bilim ve Sanayi Üniversitesi ve Şiraz Üniversitesi olmak üzere 5 üniversite yer aldığını ifade etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi 7 Ağustos 2019'da uluslararası bilimsel olimpiyatlarda madalya kazanan İranlı seçkin gençleri kabul ettiği görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin faydalı bilimsel gelişmesinin inkılapçı bakış ve İslami düşünceye dayanarak mümkün olduğunu, seçkin gençler temel hedeflerini bilim ve teknolojilerin sınırlarına ulaşma şeklinde belirlemeleri gerektiğini belirtmişti.
Hemşehri gazetesinde Amerika gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerikalı bazı yetkililer Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun iktidarın Trump'ın ikinci hükümetine devredilmesi yönündeki açıklamalarına gösterdikleri tepkide bu sözlerden şok olduklarını belirterek Pompeo'nun sözlerini kuruntu nitelediler. Barack Obama döneminde Beyaz Saray Milli Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, Pompeo'nun sözlerini Twitter hesabında gösterdiği tepkide şöyle dedi. Eğer bu sözler bir başka ülkenin seçimlerinde kaybeden parti yetkilileri tarafından gündeme gelseydi, Amerika Dışişleri Bakanlığı hemen bir bildiri yayımlayarak bu sözleri kınardı. Amerikalı Demokrat Senatör Chris Murphy de Pompeo'nun sözlerini demokrasiyi suistimal etme işareti niteleyerek, Donald Trump ve Senato'daki Cumhuriyetçi arkadaşlarının söz ve davranışlarının ulusalcılıkla bağdaşmadığını belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 50. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'dan, bugün sizlerle kısaca her zaman ve her şeyi gözlemiş olarak bilen, her yerde hazır ve nazır olan Eş-Şehid ismi şerif hakkında konuşacağız. Birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen programlarda Esmaül Hüsna'dan her birinin Cenab-ı Hakk'ın kemalatından birini gösterdiğini belirttik. Ayrıca Allah isminin ise tüm Esmaül Hüsna'yı kapsayan isim olduğunu, bu yüzden tüm ilahi kemalatında bu ismi şerifte bir arada olduğunu ifade ettik. Bu konunun daha iyi anlaşılması için Esmaül Hüsna'yı kökü Allah adı olan Ehad, Kayyum, Vahid ve benzeri gövdesi Muhit, Alim ve benzeri isimlerin ana dalları olan bir ağaca benzetebiliriz. Her ana dalda daha küçük dallar vardır. Örneğin eğer Alim ana dalı düşünürsek daha küçük dalları ise Hakim, Habir ve Şehit olur. Böylece diğer isimlerin kendisinden kaynaklanan Alim ismi şerifin şanı ve konumu daha yüksek ve eserleri de daha güçlüdür. Böylece ana gövdede olan Kayyum ismi şerifin konumu Alim'den daha güçlüdür. Bu düzen tüm Esmaül Hüsna'nın Allah adına ulaşıncaya kadar devam ediyor.
Sohbetimizin de başında belirttiğimiz gibi bugün sizlerle Şehid ismi şerif hakkında konuşacağız. Şehit her yerde hazır, nazır ve tanık olan anlamındadır. Yüce Allah'ın tüm dünyadaki varlığını ve sultasını gösteren bu ismi şerif, Kur'an-ı Kerim'de 19 kez zikredilmiştir. Örneğin Mücadele Suresinin 6. ayetinde şöyle okuyoruz. Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.
Şehit olan Allah tüm varlık dünyasına hazır ve nazırdır. Öyle ki yeryüzünde ve tüm kainattaki diğer gezegen ve yıldızlarda en ufak zerreden devasa kütlelere kadar hiçbir şey onun gözünden gizli olmaz. Allahu Teala tüm kainatı, tüm parçaları ve detayları ile tüm durumlarından haberdardır. Yıldızları kendi yörüngesinde rasat eder, güneşi Samanyolu'ndaki yolunda ilerlerken, ayın eliptik yörüngede yer kürenin çevresinde dönerken ve gökyüzünde hareket eden bulutları görür. Hiçbir şey, hatta kullarının üzüntü ve mutlulukları, itaat ve isyanları, iman ve küfürleri, ihlas veya riyakarlıkları, özet olarak zahir ve batında ne varsa Allah'tan gizli değildir. Nitekim Yunus suresinin 61. ayetinde şöyle okuyoruz. Ey insanlar! Sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz.
Muhakkak biliyorsunuz, herkes mahkemede iddiasını ispatlamak için tanık veya şahide ihtiyacı vardır. Şahit, dava dışında biri olarak iddia edilen konu hakkında bilgisi olan kişidir. Şehadet veya tanıklık ise genelde görseldir ve şahit ise kadı nezdinde suçlanan belirli zaman ve mekanda gördüğüne şehadet ve tanıklık eder. Fakat her şeye ve her yerde şahit olan ve tüm kalplerdeki niyetleri bilen Yüce Allah, Ra'd suresinin 9. ayetine göre her şeyden âgâhtır. Öyle ki ayette şöyle okuyoruz. O gaybi de, görülen alemi de bilendir. Bu yüzden insanların açık ve gizli tüm amelleri ondan gizli kalmıyor. Hatta aslında gerçek niyetleri riya ve gösteriş olan, fakat bizim gördüğümüzde mümin görülenlerin gerçek durumunu da niyetlerini de ancak Allah-u Teala bilir.
Mümin insan, Allah'ın şehit olmasının farkında olarak her zaman kendi düşünce, konuşma ve davranışlarına dikkat eder. Böyle bir insan, Allah'ın şehit olduğunun bilincinde olarak bir kez daha günah ve masiyet işlemeyi yeltenmezken, üstelik fikrinin bir an bile sapmaması için düşüncelerini de yönetmeye ve böylece vicdanına karşı başını eğmemeye çalışır. Mümin suresi 51. ayeti kıyamet gününü şehadet için şehitlerin kıyam ettiği gün olduğunu belirterek, şehitlerin şahitlik edecekleri gün diye buyuruyor.
Böylece Allah-u Teala'dan başka insanın davranışlar ve hareketlerine şahit olan birçok şey vardır ve onların hepsi kıyamet gününde Hak Teala dergahında ve tüm insanların önünde şahadet ve tanıklık edecekler. Bizim şahitlerimizden biri yüce peygamberlerdir. Nitekim Nahl suresinin 89. ayetinde şöyle okuyoruz. Ey Muhammed! Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimizi, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Böylece her ümmetin tanığı ve şahidi kendisine indirilen peygamber olacakken, tüm peygamberlerin şahidi de Resul-i Ekrem olacaktır.
İlginç olan ise kıyamet gününde zaman ve mekanın da birer şahit ve tanık olmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'in Zilzal suresinin 4. ayetinde şöyle okuyoruz. İşte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Rivayetlerin de anlattığına göre İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam zamanın şehadet etmesi hakkında şöyle buyuruyor. İnsan hiçbir günü o günün kendisine ey Adem evladı ben yeni bir günüm ve sana şehadet ederim. Ben de iyi şeyler yap ki kıyamette senin lehine şahadet edeyim demeyeceği bir gün geçirmez.
İmam Seccad aleyhisselam da Sahife-i Seccad'in 6. duasında şöyle buyuruyor. Bugün yeni bir gündür. Tanıklık etmeye hazır bir şahittir. Nur suresinin 24. ayeti şöyle buyuruyor. Dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde.
Yine Fussilet suresinin 20. ayeti ise İnsan uzuvlarının şehadeti hakkında şöyle buyuruyor. Nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları işler hakkında kendileri aleyhine şahitlik ederler. İlginç olan ise insanın bu şehadetleri görünce büyük bir üzüntü ve utanç da aynı surenin bir sonraki ayeti uyarınca kendi cildine ve derisine şöyle der. Onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Bunun üzerine derileri de şöyle karşılık verir. Derileri de der ki bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi o yaratmıştı ve yine yalnızca ona döndürülüyorsunuz.
Burada bir noktaya değinmek gerekir. Önemli olan şahit ve tanığın o işin yapıldığı sırada orada hazır ve nazır olması ve gereken akıl ve anlayışa sahip olmasıdır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in birçok müfessiri bizim tüm organlarımızı ve uzuvlarımızın bizlerden her ne kadar da farklı olsa bir nevi bilinç ve şuura sahip olduğunu savunuyorlar.
Şehit ismi şerifinin kıyamet gününde şahit olmasına ilaveten bir de belirli bir hedef uğruna canını feda eden ve mahbudunun rızası ve ona vuslatı uğruna tüm maddi zevklerden el çeken kişiye de denir. Burada Allah yolunda öldürülen kişiye neden şehit denildiğine gelince bazılarına göre böyle bir insan için Allah ve ilahi meleklerin cenneti şahitleri olduğu ve kendisinin de ilahi nimetler ve kerametlere şahit olduğu için şehit denir. Diğer yandan arifler de şahadette Allah ve şahadet mertebesine nail olan şahit ve meşhud arasında perdeler kalkıyor, başka bir ifadeyle görüntülenmeyi engelleyen tüm setler kalkıyor.
İmran suresinin 169. ayeti İslam dininde şehidin konumunu en iyi şekilde açıklıyor. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırmaktadırlar.
Kur'an-ı Kerim'in büyük yorumcularından merhum Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai, şehadet mertebesine El-Mizan yorum kitabında şöyle açıklıyor. Şehadet geniş anlamı olan Kur'an'ı hakikatlerden biridir. Bizim normal hislerimiz küfür ve iman, şakavet ve saadet, hayır ve şer, iyilik ve kötülük ve insanın gözünden ve hislerden gizli olan her şey gibi gerçekler, ve hareketlerin görüntüsünün farkındadır. Fakat şehitler tüm bunlara vakıf olacak anlayışa varıyorlar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonunda sizlere Kerbela kıyamında İmam Hüseyin aleyhisselamın 6 aylık bebeği Hazreti Ali Asgar aleyhisselamın şehadet olayını anlatmak istiyoruz. Aşura gününde İmam Hüseyin aleyhisselam yarenlerinin şehadeti ardından o hazret Hazreti Zeynep Salamul Aleyha'ya hitaben şöyle buyurdu. Oğlum Ali'yi bana verin ki son kez onu göreyim ve onunla vedalaşayım. İmam Hüseyin aleyhisselam evladı Ali Asgari kucağına alıp öpmek istediğinde Yezid'in acımasız ordusu okçularından Hermele'nin attığı ok bebeğin boğazına saplandı ve onu babasının kucağında şehit etti. İmam elinin Ali Asgari'nin boğazının altına tutarak avucundaki kanı gökyüzüne serperek şöyle buyurdu. Allah bu manzarayı gördüğü için bu musibete dayanmak bana kolaylaştı.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Trump döneminde Türkiye-Amerika ilişkileri.
Değerli dinleyiciler, Amerikan Başkanı Donald Trump döneminde Türkiye-Amerika ilişkilerini ele aldığımız iki bölümlük sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Eylül 2001 saldırıları Amerika ve Türkiye'nin terörle mücadelede birbirine muhtaç olduğunu gösterdi. Öte yandan Büyük Batı Asya projesi gündeme gelince Amerika bu projeyi ilerletmekte Türkiye'den bir malzeme gibi yararlanmaya daha fazla ihtiyaç duyduğunu fark etti. Teröre karşı savaşta işbirliğini derinleştirmek iki ülke arasında ilişkileri yeniden canlandırabilirdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı 2009 yılında yayımladığı raporda terörle mücadele Amerika ve Türkiye arasında stratejik işbirliğinin temel unsuru olduğunu belirtti.
Ancak ne var ki Türkiye devlet adamları Amerika devletinin terörle mücadele iddiasına kuşku gözüyle bakıyor. Ankara yönetimi Amerika bir yandan PKK teröristlerine silah ve eğitim alanlarında destek sağladığına ve öbür yandan terörle mücadele iddiasında bulunduğuna inanıyor. Öte yandan Amerika'ya göre de AKP iş başına geldikten sonra Türkiye'yi İslami demokrasi modeli olarak tanıtma projesi başarısızlığa uğradı ve AKP'ye radikal eğilimler hakim olmaya başladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Asya uzmanı ve eski danışman David Phillips, Türkiye'nin radikal İslamcılığın yayılmasını önlediği telakkisi tamamen yanlış bir telakki olduğunu, bu konuda Ankara-Washington'un bir müttefiki gibi davranmadığını belirtiyor.
Amerika ve Türkiye'nin Trump döneminde işbirliğinin önemli alanlarından biri de İran'ın nükleer dosyası olmuştur. Türkiye'nin İran'ın nükleer programı ile ilgili politikası 2002 yılında AKP iktidar olduktan sonra değişime uğradı. Bu değişim ilkin İran ve Batı arasında müzakereleri kolaylaştıran bir gözlemci konumundan 2008 ila 2011 yılları arasında bir arabulucu konumuna geçme şeklinde başladı. Suriye'de iç krizin patlak vermesiyle birlikte bundan önce İran'ın nükleer meselesine olumlu yaklaşan Türkiye eğilimini İran'ın barışçıl nükleer programına muhalefet etmekle değiştirdi. Ankara'ya göre İran'ın nükleerleşmesi, Tahran ve Ankara arasında eskiden beri var olan güç dengesinin bozulması anlamına geliyordu. Gerçi Türkiye'de İran gibi nükleer enerjiden barışçıl amaçlı yararlanmayı gündemine aldı. Fakat bu süreçte Amerika'nın desteğini kazanamadı.
Avrupa ile ilgili konularda Amerika ve Türkiye ilişkilerini az çok etkileyen konulardır. Amerika yönetiminin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne katılmasına yönelik gündeme getirdiği deliller Amerikan politikacıların jeopolitik akırcılığına dayanıyor. Amerika esasen stratejik gerekçelerden ötürü Türkiye'nin AB üyeliğine destek veriyor. Nitekim bu birliğe katılmak veya katılmamak Türkiye ile Batı arasındaki gelecek ilişkilerinde önemli bir sorun gibi duruyor. Eğer Avrupa Birliği Türkiye hakkında izlediği bu ülkeyi birliğe kabul etmeme stratejisini Ankara ile daha fazla işbirliğine paralel olarak sürdürecek olursa, bu durum hiç kuşkusuz Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin takviye olmasına sebebiyet verecektir.
Bu arada Türkiye'nin son yıllarda özellikle Suriye ve Libya'ya müdahaleleri, Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye yönelik tavrını daha da olumsuz hale getirdiği ve Amerika, Fransa ve birçok NATO üyesi Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi arasında Doğu Akdeniz bölgesinin enerji kaynakları üzerinde ihtilaflarında Yunanistan ve Kıbrıs'ı desteklemelerine sebebiyet verdiği gözleniyor. Nitekim Amerika, Türkiye'ye karşı tehditvari tepkisinde Yunanistan'ın Alexandropolis kentindeki askeri üssüne askeri teçhizat ve asker sevk etmeye başladı.
Amerika terör devletinin Batı Asya bölgesinde hedeflerinden biri çakma rejim İsrail'in istikrarını ve güvenliğini temin etmek ve bu Şom rejime karşı tehdit odaklarını bastırmaktır. Siyonist rejimin Amerika için önemini Ben Gurion'un şu ünlü cümlesinde özetlemek mümkün. İsrail, Amerika için Batı Asya bölgesinde İslam ülkelerine gözetleme kulesidir. Buna göre Korsan İsrail'in istikrarını ve güvenliğini korumak, Amerika'nın Batı Asya bölgesine yönelik hedeflerinin ayrılmaz bir parçası sayılır. Nitekim Amerika dönem başkanı Truman, İsrail'i tanıdığı günden bu yana Washington bu rejimin en önemli hamisi olmuştur.
Amerika Başkanı Donald Trump da başkan olduğu son 4 yılda Siyonist rejimin gayrimeşru çıkarlarını desteklemekte elinden geleni yaptı ve Yüzyılın Anlaşması, Amerika Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Beytülmukaddes'e taşımak ve Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamaya zorlamak gibi icraata imza attı. Türkiye ise bu uygulamalara tepkide iktisadi imkanlarını kullanmaktan kaçındı ve sadece medya ortamında diplomatik tepki vermekle yetindi. Ancak bu bile Batı tarafından kabul edilebilecek bir durum değildi. Türkiye meseleleri uzmanı Simon Waldman, Ankara yönetimi Donald Trump'ın Beytülmukaddes'i Siyonist rejimin başkenti olarak ilan etme kararına karşı çıkarak sadece Tel Aviv'i değil Beyaz Saray'ı da sorgulamış olduğunu belirtti.
11 Eylül 2001 saldırıları, Amerika'nın Afganistan'a saldırması, Taliban örgütünün devrilmesi, Türkiye'ye Afgan gruplarla ilişkilerini yeniden onarma fırsatı sağladı. Bu gelişmenin Türkiye'de AKP'nin iktidar olması ve Türkiye devlet adamlarının politikaları ile birlikte bu ülkenin doğuya yönelmesine yol açtı ve Ankara-Kabil hattında ilişkilerin gelişmesi ve yeni bir ortamın oluşmasına vesile oldu.
Amerika ise Türkiye'nin bölgede kavuştuğu yeni konumunu olumlu karşıladı ve Müslüman müttefikini Afganistan'a gönderilen ISAF güçlerine yerleştirerek Türkiye'nin kapasitelerinden yararlanmaya çalıştı. Bu arada Türkiye toprakları Suriye krizi sırasında teröristlerin bu ülkeye geçiş güzergahına dönüşmesi, Washington ve Ankara yönetimleri tekfirci teröristlere destek vermek ve onları bir malzeme gibi kullanmakta eşgüdümlü hareket ettiklerini ortaya koydu.
Amerika ile Türkiye ilişkilerinde önemli meselelerden biri Kıbrıs meselesidir. Soğuk savaş sona erdikten sonra herkes Türkiye'nin Batı için önemini yitireceğini zannediyordu. Ancak Türkiye, Balkanlar, Kafkasya ve Karadeniz'den oluşan üç önemli ve stratejik bölgede eksen rol ifa etmeye başladı. Bu stratejik bölgeler Amerika'nın hedeflerinde hayati rol ifa ediyordu ve bu yüzden Türkiye'nin stratejik ağırlığı Amerika'nın gözünde daha da arttı.
Buna karşın Kıbrıs sorunu Amerika-Türkiye ilişkilerinde özellikle Amerika Kongresi ile sorun yaratan bir etken olarak yerini korudu. Amerika bundan 2 yıl öncesine kadar Kıbrıs sorununa haddinden fazla karışmaktan kaçınıyor ve Türkiye bağlamında temkinli davranmaya çalışıyordu. Ancak Amerika Doğu Akdeniz bölgesinde doğal gaz kaynakları bulunduktan sonra bu tutumundan uzaklaşmaya başladı. Ve Ankara yönetimini Kıbrıs ve Yunanistan'la sorun yaşaması konusunda uyardı. Bu süreçte Siyonist rejim İsrail'de Amerika'ya eşlik etmeye başladı. Nitekim bu rejim girişimleri sonucu Türkiye Doğu Akdeniz Doğalgaz Derneği'nden çıkarıldı.
Amerika ve Türkiye ilişkileri bir başka açıdan Rusya'dan etkileniyor. Rusya dış politikasında gittiği değişikliklerle ne Avrupa Birliği ne Amerika ve ne de Türkiye'nin müttefiki veya düşmanı sayılıyor. Gerçekte eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kafkasya ve Orta Asya bölgelerinde bulunan ve Türk dillerini konuşan etnik grupların bağımsızlığına kavuşması, Türkiye'nin Türk milliyetçiliğini gündeme getirmesine yeni bir fırsat sağladı ki bu da zaman zaman Moskova ile çıkar çatışmasına yol açtı.
Türkiye'nin Rusya ile yaşadığı meselelerden biri Balkanlar meselesidir. Türkiye bu bölgede yaşayan Müslümanlardan birer malzeme gibi yararlanmak için aktif bir politika izliyor ki bu da ciddi bir şekilde Rusya'nın çıkarları ile çalışıyor. Amerika'da Rusya ve Çin'e karşı dizginleme ve uzlaşma gibi iki yönlü bir strateji izliyor. Bu stratejiye göre Rusya batıya yaklaştıkça uzlaşma boyutu takviye ediliyor fakat batıdan uzaklaşarak bir tehdide dönüşmesi durumunda söz konusu stratejinin dizginleme boyutu ön plana çıkıyor.
Bu süreçte Türkiye'nin jeopolitik ve hatta jeoekonomik konumu Batı'nın Rusya'ya karşı izledi. Bu stratejinin her iki boyutunun uygulanmasına yardımcı olabiliyor. Gerçi Türkiye'de bu potansiyelden Amerika'dan taviz koparmakta yararlanıyor. Bunun en somut örneği de Türkiye'nin Amerika'nın muhalefeti ve uyarılarına rağmen Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almasıdır.
Her halükarda Türkiye ve Amerika ilişkileri Donald Trump döneminde gelişme kaydetmeden ziyade sürekli sürtüşmeli geçtiği söylenebilir. Bazı gözlemciler bu durum Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Başkanı Donald Trump'ın özel kişiliklerinden kaynaklandığını belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, Amerikan Başkanı Donald Trump döneminde Türkiye-Amerika ilişkilerini ele aldığımız iki bölümlük sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Genel sağlık ve temizlik toplumda neşe ve canlılığa vesile olurken insanların cisminden ve ruhundan da her türlü kirli ve kötülüğü silip götürür. Toplumun sağlığını temin etmek için onu temiz tutmak gerekir ve bu önemli mesele hem bireysel ve hem toplumsal bazlarda söz konusudur. Bireysel alanda her insan bizzat elini, ağzını, dişlerini ve tüm organlarını temiz tutmalı ve böylece sağlıklı olmalıdır. Toplumsal alanda eğer bazı insanlar çevreyi kirletir veya çöplerini doğru yöntemlerle bertaraf etmezse toplumun sağlığı tehlikeye girer ve insanları hasta eden bir ortama dönüşür. İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur. Çöplerinizi evin içinde tutmayın, onları dışarı çıkarın çünkü çöp şeytanın mekanıdır. Allah Resulü yine şöyle buyurur. Hapşırırken elinizi ağzınızın önüne tutun veya yavaşça hapşırın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.